Ayrım 30 Tekerlekler Arthur Hayley Sayfa 334 21. Bölüm Detroit Metropolitan Havaalanı'ndaki 100 bin mil kulübünden telefon etmekte olan Brett De Los Santo'nun kahvesini ince yapılı bir United Airlines hostesi getirmişti. Saat sabahın 9'uydu. Dışarıdaki gürültülü terminale kıyasla kulüp salonu oldukça hoş ve sakindi. Bu salonda hoparlörlerle uçuş çağrıları yapılmazdı. Yolculara hizmet de önemli kişilere yakışan mükemmellik ve sessizlikteydi. Kız Brett'in arkasına yaslandı, koltuğun yanındaki masanın üzerine kahveyi koyarken, ''Acele etmenize pek gerek yok ama Los Angeles'a 81 sayılı uçuş için birkaç dakika sonra çağrı yapılacak Bay De Los Santo'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' Brett birkaç dakikadan beri telefonda konuştu. Adam Trenton'a artık gitmeliyim dedi. Cennete uçan kuş beni bekliyor. Los Angeles'ı işte cennet olarak düşünmemiştim doğrusu. Brett kahvesini yudumladı. Kaliforniya'nın bir parçasıdır ya, Detroit'ten bakılınca Kaliforniya'da cennettir. Adam şirketteki bürosundan konuşuyordu. Brett kendisini aramıştı. Orion'u tartışıyorlardı. İlk Orion'un çıkmasına 2 hafta kalmıştı. Oysa arabanın içinde bir renk uyuşmama sorunu belirmişti şimdi. Gözlem grubu denilen yeni bir arabanın bütün yapılışı dönemlerinde başında bulunan bir grup, iç döşeme plastiğinin buz gibi göründüğünü, ciddi bir kusurdu bu, bildirmişti. Döşeme, yer halıları ve baş dayayacak yerlerin renkleri tam olarak kaynaşamamıştı. Renk her zaman bir dert olarak kalıyordu. Bir arabanın belirli bir renk anahtarına uyum gösterecek 100 kadar parçası vardı. Oysa bütün bu maddeler çeşitli kimyasal bileşimlerden yapılmış olduğu için aynı renkleri sağlamak çok güç oluyordu. Gece gündüz bunun üstünde çalışan satın alma ve imal grupları sonunda bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Adam artık rahattı. Brett hazırlıkları ilerlemekte olan yeni Far Star projesinden söz etmeyi isterdi ama genel telefondan konuştuğunu hatırlayarak tam zamanında kendini tuttu. Bu kulüpteki telefonun bulunduğu salonda uçaklarını bekleyen rakip şirketlerin yöneticilerinin de bulunabileceğini hatırlamıştı. ''Adam sana memnun olacağım bir şey söyleyeyim.'' dedi. ''Hank Kreisel'e harman makinesi için yardım etmeye karar verdim. Genç Castaldi'yi makineyi görmesi için Gross Point'e gönderdim. Büyük bir heyecanla geri gelince de işi Elroy Braithwaite'e açtım. O da olumlu karşıladı. Şimdi HAB'a bir rapor hazırlıyoruz.'' Fevkalade. Genç modelci gerçekten sevinmişti. Adam'ı Hank Kreisel'e yaklaştırmak için epey baskı yaptığını biliyordu ama ne çıkardı bundan? Brett her gün daha çok inanıyordu otomobil sanayinin yerine getirmediği bir sürü kamu ödevi olduğuna. Bu harman makinesi gibi bir şey de sanayiye varlığı kabul edilen bir ihtiyaç için kaynaklarını kullanma fırsatı verirdi. Adam ama bu iş HAB'dan ileri gitmeyebilir diye arkadaşını uyardı. Ona bunu söylemek için toz bulutu bir günü seçeceğini umalım dedi. Adam Brett'in ne kastettiğini anlamıştı. Şirketin genel müdür yardımcısı olan Hap Hewitt'in kendisine sunulan bir fikri beğendi mi hemen kendisini ve arkadaşlarını ateşli bir hareketin içine sokardı. Ötekiler buna toz bulutları kaldırmak adını vermişlerdi. Orion, Hap Hewitt'in böyle bir toz bulutu olmuştu ve hala da öyleydi. Başka bir takım başarılar ve başarısızlıklar da böyleydi. Ama başarısızlıklar Hewitt'in kaldırdığı yeni toz bulutları altında kaybolurlardı. Öyle bir gününü bekleyeceğim diye söz verdi adam. İyi yolculuklar. Eyvallah dostum. Brett kahvesini bitirdi. Yanından geçmekte olan hostesin kıçını dostça bir okşadıktan sonra çıkış kapısına doğru yöneldi. United Hava Yolları'nın 81 sayılı uçuşu Detroit'ten doğru Los Angeles'a tam zamanında kalktı. Yer üstünde didişmeli bir hayat yaşayan herkes gibi Brett de birinci sınıf uçak yolculuğunun zevkini çıkarıyordu. Böyle bir yolculuk 4-5 saatlik dinlenme demekti. Arada bir iyi bir şeyler yiyecek, içecekti ve en önemlisi aşağıda ne dönerse dönsün telefonla ya da başka bir yolla rahatsız edilmeyeceğinden emin olmasıydı. Bugün Brett yolculuğunun büyük bir kısmını düşünmeye, hayatının geçmiş, şimdiki ve gelecekte alacağı durumları gözden geçirmeye ayırmıştı. Böylece düşüncelere dalmış giderken hoparlörden yolculuğun 4 saatinin geçmiş olduğunu duyunca epey şaşırdı. Kaptan pilotun sesi, "Evet beyler, şimdi Colorado nehrinin üstünden geçiyoruz," diyordu. "Burası Kaliforniya, Nevada ve Arizona eyaletlerinin birleştiği noktadır. Her 3 eyalette de hava güzel, görüş mesafesi 100 mil. Sağ tarafta oturanlar Las Vegas ve Lake Mead bölgesini görüyorlar. Eğer sol taraftaysanız aşağıda gördüğünüz su, hava su gölüdür ve Londra Köprüsü burada yeniden yapılmaktadır." Solda oturan Brett aşağıya baktı. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. 10.000 metre yüksekten uçtukları halde aşağıdaki köprüyü görebiliyordu. Kaptan pilot sözlerine devam etti. "Bu köprünün komik bir hikayesi var. İngiltere'den bunu almaya gidenler köprülerini karıştırmışlar. Satın aldıkları köprünün bütün o İngiliz reklam ve afişlerinde görülen köprü olduğunu sanıyorlarmış. Oysa iş işten geçene kadar kimse onlara bu resmini gördükleri köprünün Tower Köprüsü olduğunu ve Londra Köprüsü'nün daha yukarılarda eski bir köprü olduğunu söylememiş." Brett aşağıya bakınca yeryüzü şekillerinden artık Kaliforniya üstünde uçtuklarını anladı. Yüksek sesle, "Güneşi, portakalları, çılgın politikacıları, dinleri ve derileriyle kutsa benim vatanımı," dedi. Yanından geçmekte olan bir hostes, "Bir şey mi söylediniz efendim?" diye sordu. İş saatleri dışında bütün zamanını plajlarda geçirmiş gibi yanık tenli bir genç kızdı bu. "Elbette, senin gibi Kaliforniyalı bir kız bu gece nerede yemek yiyecek?" diye sordum. Kız kurnazca gülümsedi. "Bu kocama bağlı," dedi. "Bazen evde yemek ister, bazen de..." "Pekala," dedi Brett, "yerin dibine batsın bu kadınların kurtuluş savaşı. Hiç olmazsa eski günlerde hava yolları evlenen kızları kovardı da insan kime asılacağını bilirdi." "Eğer içiniz rahat edecekse söyleyeyim, kocama gidiyor olmasaydım teklifinizle ilgilenebilirdim." Brett bu iltifatın hosteslik el kitabında olup olmadığını düşünürken hoparlörden yine pilotun sesi duyuldu. "Yine kaptanınız konuşuyor. Az önce sözünü ettiğim 100 millik görüş alanını kullanmanızı salık vermeliydim size. Şimdi Los Angeles'tan hava durumunu bildiren bir rapor aldık. Kalın bir sis tabakası varmış ve görüş uzaklığı 1 milmiş." Kaptan 50 dakika sonra inmiş olacaklarını da sözlerine ekledi. San Bernardino dağları üstüne geldiklerinde sisin içine girdiler. Denize daha 60 mil var diye düşündü Brett. 60 mil. Üstünden ancak bir yıl geçmiş olan son yolculuğunda sis tabakasına bundan 25 mil ötede Ontario'da rastlamıştı. Buraya her gelişinde bu hava kirlenmesinden doğan sisin altın eyaleti bir mikrop gibi kemirdiğini gözleriyle görüyordu. Boeing 720 Los Angeles uluslararası alanına inmek için alçalmaya başlamıştı. Ama görüş alanı netleşeceği yerde aşağıdaki şekiller gittikçe bulanıklaşıyorlar, biçimlerini kaybediyorlar. Renkleri güneşi ve deniz manzarasını örten grimsi kahverengi bir sisin ardında yok oluyorlardı. Uzaktan gelen hava yolcularını şaşkına çeviren Santa Monica Körfezi şimdi bir anıydı sadece. Uçak alçalıp da sis kalınlaşınca Brett de Los Santo'nun da içi kapanıyordu. Hava alanının 10 mil kadar ötesinde kaptanın dediği gibi görüş uzaklığı 1 mile inmişti. Saat sabahın 11.30 olduğu halde yer görünmüyordu bile. United Hava Yolları'nın terminalinde Brett'i şirketin o bölgedeki bürosundan Barkley adında bir genç karşıladı. "Bay de Los Santo, size bir araba getirdim. İsterseniz otelinize, isterseniz doğrudan doğruya koleje gidebiliriz." "Önce otele gideceğim. Brett Los Angeles'taki sanat ve desen kolejini resmen ziyaret etmek üzere gelmişti. Ama oraya daha sonra gidecekti. Sevgili Kaliforniya'sının o pis örtüsünün altındaki görünüşü içini karartmışsa da Brett havaalanının sel gibi akan trafiğini yakından görüp sesini işitince kendine geliverdi. Tek olsun çok olsun otomobil görünce heyecanlanırdı. Üstelik Kaliforniya'da araba bir hayat biçimi halini almıştı. Memleketin otomobil sayısının %11'i burada bulunuyordu. Bu aynı kaynak artık kaçınılmaz bir hal almış olan bir hava kirlenmesi sorunu ortaya çıkarmıştı. Brett'in gözleri yanıyor, burnu kaşınıyordu. Hiç şüphesiz pis hava şimdiden ciğerlerine girip yerleşmişti. Markley'e uzun zamandan beri bu kadar kötü mü hava diye sordu. Bir hafta kadar oluyor, artık az çok açık havalı bir gün istisna halini aldı. Genç adam burnunu büktü. Millete bunun sadece otomobillerin yarattığı bir şey olmadığını, sanayinin de bunda çok katkısı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz kendimiz inanıyor muyuz buna? Neye inanacağımızı biz de pek bilmiyoruz Bay De Los Santo. Bizimkiler egzoz sorunlarını hallettiklerini söylüyorlar. Siz buna inanıyor musunuz? Detroit'teyken inanıyordum ama buraya gelince pek o kadar güvenli olamıyorum. Brett işin aslında ekonomi ve sayılar arasında bir denge işi olduğunu biliyordu. Şu anda egzozu temiz bir araba yapmak imkanı vardı ama bu da arabaların çok pahalı olması sonucunu doğuracaktı. Eskiden köylülerin soyluların arabalarının kullanışına sahip olamamaları gibi bir durum doğacaktı. Maliyeti belirli sınırlar içinde tutabilmek için de bir takım tavizler vermek gerekiyordu. Bugün bunlar nedeniyle eskiye oranla çok daha kusursuz egzoz sistemleri yapılmaktaydı. Ama her gün, her hafta ve her yıl gittikçe artan otomobil sayısı bu sonucu sıfıra indiriyor ve sonunda Kaliforniya'daki durum meydana geliyordu. Brett'in orada kaldığı sürece kullanacağı arabanın önüne gelmişlerdi. Ben süreceğim diyerek Brett anahtarları Barclay'dan aldı. Brett Beverly Hilton'a yerleştikten ve Barclay'ı yerine gönderdikten sonra tek başına 3. sokaktaki koleje gitti. Biraz ötede CBS televizyon sarayı yükseliyor, az ileride çiftçiler pazarı bulunuyordu. Brett hem her yılın mezunlarının birçoğunu işe alan bir şirketin temsilcisi hem de eski bir mezun olarak coşkuyla karşılandı. Ufak ufak kolej binaları her zamanki gibi kalabalıktı. En küçük bir yer bile kullanılmış, süse filan hiçbir şey harcanmamıştı. Giriş salonu küçük olduğu halde sınıfların bir uzantısıydı. Toplantılar, konferanslar, görüşmeler ve çalışmalar için kullanılırdı. Başka birçok kişinin konuşmasının gürültüsü arasında Brett'i karşılayan Sinai desen şefi, ''Belki de bir gün boş zaman bulursak daha sessizce bir salon planı yapabiliriz.'' dedi. ''Böyle bir şey yapmamıza en ufak bir ihtimal olsaydı sizden bunu yapmamanızı isterdim.'' dedi Brett. ''Ama yapamazsınız zaten. Burası böyle her an patlayacak bir düdüklü tencere gibi olmalıdır.'' Çok iyi bildiği bir havası vardı burasının. Sürekli olarak çalışmaya ilişkin ve mesleki disipline önem verilen bir hava. Kolejin bültenleri burası amatörler için değildir diye bildirirlerdi. Pek çok okulun aksine burada verilen ödevler oldukça güçtü. Öğrencilerden gece gündüz hafta sonu tatil demeden başka hiçbir şeye zaman bırakmayacak derecede çalışmaları ve yaratmaları istenirdi. Bazı öğrenciler bu baskıya isyan ederler, bir kısmı öğrenimlerini yarıda bırakırlardı. Ama çoğu bu hayata alışırdı. Aslında kataloglarda öğrencilerin hazırlandıkları hayatın kolay olduğuna kendimizi niçin kandıralım? Bu hiçbir zaman kolay, rahat bir hayat olmamıştır ve olmayacaktır diye belirtilirdi bu. Çalışmaya verilen önem ve standartların yüksekliği, otomobil yapımcılarının bu koleje duydukları saygının ve gerek öğretmenler gerekse öğrencilerle ilgi kurmasının nedenleriydi. Şirketler öğrencileri daha okulu bitirmeden önce onları kendi yanlarına çekmeye çalışırlardı. Başka desen okulları varsa da Los Angeles Sanat Koleji, otomobil modelciliğini öğreten tek sanat okuluydu ve bugünlerde Detroit'in yıllık yeni desencileri hep Los Angeles yolundan gelirlerdi. Brett içinde bir hoşnutlukla yürüdü. Ağaçların gölgesinde oturan gruplar kahveyi içiyorlar, öteberi yiyorlardı. ''Hiçbir şey değişmemiş burada, evine dönmek gibi bir şey.'' dedi. Öğrencilerden biri, epey kalabalık oturma odası olan bir ev ama dedi. Brett güldü. Buradaki her şey gibi avlu da çok küçük, kendilerine bir yer bulmaya çalışan öğrenciler çok kalabalıktı. Ama bütün bu kalabalığa rağmen okula ancak gerçekten yetenekli olanlar alınmaktaydı. 3 yıllık öğretim süresini ancak bunların da en iyileri tamamlayabilirlerdi. Konuşmayı sürdürdüler. Brett'in geliş nedenlerinden biri de buydu aslında. Hava kirlenmesi başlıca konularıydı. Bu avluda bile bundan kaçınma imkanı yoktu. Pırıl pırıl mavi bir gökte parlaması gereken güneş, yerden yükselen koyu bir sis tabakası arkasından süzülüyordu ancak. Gözleri ve burnu yanan Brett, yakınlarda Halk Sağlığı Kurumu'nun yayınladığı bir uyarıyı hatırladı. New York'un kirli havasını içine çekmek, günde bir paket sigara içmek kadar zararlıydı. Böylece sigara içmeyenler bile içenlere kadar kanserden ölme ihtimali içindeydiler. Bunun Los Angeles için de belki de fazlasıyla geçerli olduğunu düşündü. Brett hava kirlenmesi konusunda düşüncelerini açıklamaları için öğrencileri dürtükledi. ''Söyleyin bakalım, sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda?'' 10 yıl sonra sanayi politikasını bunlar biçimlendireceklerdi. Arkalardan bir ses, ''Burada yaşadığınız sürece bir tarafın pes etmesi gerektiğini düşünürsünüz.'' dedi. ''Eğer bu böyle devam edecek olursa bu şehirde canlı kalmayacak gibi geliyor bana.'' Brett, ''Ama Los Angeles'ın özel bir durumu var.'' dedi. ''Bu sis bulutunun meydana gelmesinde coğrafi konumun, ısı değişikliğinin ve güneşin etkisi çok.'' ''O kadar özel değil aslında.'' diye bir başkası söze karıştı. ''Son zamanlarda San Francisco'ya gittiniz mi? Ya da New York'a, Chicago'ya, ya da Toronto'ya, ya da pazar günleri küçük kasabalara?'' Brett sesini yükseldi. ''Ey çocuklar, hepiniz bunu böyle görüyorsanız belki de yanlış bir mesleğe girmek üzeresiniz. Araba modeli çizmeye neden heveslisiniz böyle?'' ''Biz araba denince çılgına dönüyoruz da ondan. Otomobil denen şeyi seviyoruz ama bu hal bizi düşünmekten alıkoymuyor. Ya da ne olup bittiğini görmekten ve bunu düzeltmeye çalışmaktan.'' Konuşan öğrenci grubunun önündeki uzun boylu, karışık, sarı saçlı bir gençti. Saçını geri atmak için elini başına götürünce bir sanatçının uzun ince parmakları göründü. ''Batıda ve başka yerlerdeki insanları dinlerseniz geleceğin geniş çaplı ulaşımda olduğunu sanırsınız.'' Şimdi de çocukları kışkırtıyordu. ''Yine de bu eski hikaye ha?'' Grubun içindeki birkaç kızdan biri, ''Gerçekte kimse bu tip ulaşım aracını istemiyor.'' diye fikrini söyledi. ''Otomobil pratik olduğu ve alabilecek paraları bulunduğu sürece hiç olmazsa. Üstelik otobüsmüş, tramvaymış, bunlar bir hayalden başka bir şey değil.'' Hükümet yardımı, vergiler, ücretler ve daha bir sürü şey işin içine girince bu halk araçları daha çok paraya, daha az insan taşıyorlar aslında. Sonunda herkes aldatılmış oluyor. New Yorklulara, San Francisco'lulara sorun bir de bunu. Brett gülümsedi. ''Detroit'te sana bayılacaklar.'' dedi. Kız sabırsızlıkla başını salladı. ''Ben onun için söylemiyorum bunu.'' ''Pekala.'' Brett ötekilere döndü. ''Bundan 50 yıl sonrası için, hatta daha da uzun bir süre için otomobilin başlıca ulaşım aracı olarak kalacağını kabul ederim. Ama ne çeşit otomobil olacak bunlar?'' Sakin bir ses, ''Daha iyi.'' dedi. ''Şimdikilerden çok daha iyi ve çok daha az.'' ''Daha iyi olacağı konusunda şüphemiz yok aslında. Sorun bu iyinin ne olduğudur. Ama ben sizin daha az araba gerektiği kanısına nasıl vardığınızı merak ettim.'' ''Böyle düşünmemiz gerek Bay De Los Anto. Sonunda bizim çıkarımız olan uzun vadeli görüşü alırsak elbette.'' Brett şimdi öne doğru ilerlemekte olan gence merakla baktı. Öndekiler kendisine yer açmak için iki yana çekiliyorlardı. Kısa boylu, esmer ve hafif göbekli bir gençti bu. Görünüşünde aydın olduğunu belli edecek hiçbir şey yoktu. Fakat sakin sesinde zorlayıcı bir nitelik vardı ve ötekiler sanki ortaya sözcüleri çıkmış gibi susmuşlardı. ''Esmer öğrenci, burada epey tartışma yaparız.'' dedi. ''Ulaşım deseni bölümünde olanlarımız otosanayine katılmak isteriz. Bu düşünce bizi heyecanlandırıyor. Otomobil görünce kendimizden geçiyoruz. Ama bu hiçbirimizin Detroit'e kara gözlük takarak gideceğimiz anlamına gelmez.'' Brett, ''Sonunu dinleyelim.'' diye dürtükledi genci. ''Konuşmaya devam et.'' Öğrencilerin açık fikirlerini dinlemek kendisinin bataryalarını dolduran bir heyecan yaşantısıydı. ''Esmer öğrenci, bugün otomobil sanayi sorumluluk duygusuyla kısıtlanmıştır.'' dedi. ''Eleştiriciler bazen bunu kabul etmezler ama gerçek budur. Yeni bir duygu var şimdi. Hava kirlenmesi, güvenlik, kalite gibi şeyler artık sözde kalmıyor. Bir şeyler yapılmaya başlandı artık, hem de gerçek şeyler. Orada bulunanlar ses çıkarmadan dinliyorlardı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 344.